6. ayrım, sayfa 61. Çakal, Frederick Forsyth. Kasson patlamak üzereydi. Montclair düşünceli pencereden dışarı bakıyordu. Şanzane masanın öbür ucundan dalgın dalgın İngiliz'i süzüyordu. Sakin ol Andre, tek başına iş görmek istiyor, dilediği gibi yapsın. Onun çalışma usulü de bu. Kendi adamlarımız gibi pohpohlanmaya, şımartılmaya ihtiyaç duyan birine bu kadar parayı vermiyoruz nasılsa. Bilmek istediğim, diye mırıldandı Montclair, bu kadar parayı kısa zamanda nasıl toplayabileceğimiz? Birkaç banka soydurmak için örgütünüzden faydalanın, teklifinde bulundu İngiliz kayıtsızlıkla. Her neyse, bu bizim meselemiz, dedi Şahzane. Konuğumuz İngiltere'ye dönmeden tartışacağımız başka sorunlar var mı? Peşin olarak 250.000 doları alıp kaybolmayacağınıza kim ve ne engel olabilir, diye sordu Kasson. Bu işlerden elimi eteğimi çekmek istediğimi sizlere söylemiştim baylar. Peşimde eski paraşütçülerden bir orduyla dolaşmaktan hoşlanmam. Canımı kurtarmak için elime geçen parayı ve fazlasını harcamak zorunda kalırım. İşin bitmesini bekleyip paranın öbür yarısını ödememize engel nedir, diye üsledi Kasson. Aynı neden, dedi İngiliz sakin sakin. Böyle bir durumla karşılaşırsam kendi hesabıma çalışmaya başlarım. Hedefimde üçünüz olursunuz baylar. Ama işi bu kadar ileri götüreceğimizi sanmıyorum, değil mi? Tamam, her şeyi konuştuysak konuğumuzu daha uzun bir süre tutmamızın gereği yok, dedi Şahzane. Bir şey daha, adınız? Tanınmak istemiyorsanız size şifreli bir ad gerek. Bu konuda bir fikriniz var mı? İngiliz bir an düşündü. Avdan söz ettiğimize göre çakala ne dersiniz, diye sordu. İşinize gelir mi? Şahzane başını salladı. Mükemmel, çok da hoşuma gitti. İngiliz'i kapıya kadar geçirdi, kapıyı açtı. Victor girintiden çıktı ve yaklaştı. İlk kez Şahzane gülümsedi ve elini katile uzattı. Mümkün olur olmaz anlaştığımız gibi sizinle bağlantı kuracağız. O güne kadar ana hatlarıyla planınızı yapabilirsiniz, vakit kaybetmemek için. Peki, iyi geceler Bay Çakal. Polonyalı konuğun geldiği gibi dikkati çekmeden gidişini izledi. İngiliz geceyi havaalanındaki otelde geçirdi ve ertesi sabah Londra'ya hareket eden ilk uçağa bindi. Kleist pansiyonunda Şanzane 9 ile 12 arasında geçen 3 saatlik süre boyunca epey sarsılan Montclair ve Casson'un bir yığın gecikmiş sorusuna ve itirazlarına göğüs germek zorunda kaldı. 500.000 dolar, diye tekrarlıyordu Montclair durmadan. Bu 500.000 doları nereden bulacağız? Belki de çakalın teklifini düşünmek ve söylediği gibi birkaç bankayı soydurmak gerekecek, karşılığını verdi Şazanet. Bu herif hoşuma gitmiyor, dedi Kasson. Tek başına yardımcısız çalışıyor. Böyle adamlar tehlikelidir. Üzerlerinde hiçbir denetim sağlanamaz. Şazanet tartışmaya son verdi. Dinleyin, bir plan yaptık, anlaşmaya vardık ve bu güç işi para karşılığı yapacak adamı aradık. Bu tür adamlar hakkında bildiklerim, böyle bir işi ancak onun başarabileceğinden emin olmamı sağlıyor. İşin bizlere düşen bölümünü yaptık, bırakalım o da kendine düşeni yapsın. 3. Kısım 1963 yılının Haziran ayının ikinci yarısıyla bütün Temmuz ayı boyunca Fransa eşi görülmedik ölçüde silahlı saldırı olaylarıyla karşılaştı. Bu tür olayların böylesine bollaştığı da bir daha görülmedi. Bu soygun dalgasının ayrıntıları şimdi resmen biliniyor. Ülkenin bir ucundan öbürüne aşağı yukarı her gün bankalar makineli tüfekli, namlusu eğelenmiş tüfekli ve tabancalı aydutlar tarafından soyuluyordu. Aynı dönemde kuyumcu dükkanlarına yapılan ani baskınlar öylesine yaygınlaşmıştı ki polisler şaşkına dönmüş ve kan revan içindeki kuyumcuların ifadesini bitirmeden çoğu kere aynı yerde başka bir kuyumcu dükkanının soyulduğu haberini alıyorlar ve oraya çağrılıyorlardı. Haydutlara karşı çıkmaya çalışan iki banka memuru Temmuz ayının sonuna varmadan iki ayrı şehirde vuruldu. Kriz öylesine yaygınlaştı ki toplum polisi yardıma çağrıldı ve makineli tüfeklerle donatıldı. Banka müşterileri mavi üniformalı silahı belinde iki muhafızla içeri girme alışkanlığını edindiler. Bankacılarla kuyumcuların yetkililere devamlı başvurmaları gece devriyelerinin arttırılmasına yol açtı. Ama bundan da bir sonuç alınamadı. Çünkü haydutlar geceleri büyük bir gizlilikle iş gören profesyonel soyguncular değil, en ufak belirtide ateşe hazır ve güpe gündüz baskın veren kişilerdi. Üç haydut Temmuz sonlarına doğru çeşitli soygunlar sırasında yaralı olarak ele geçirildi. Bunlardan biri OAS'ye girmekle genel anarşi havasına katılma fırsatını bulan küçük bir hayduttu. Diğer ikisi de kısa sürede OAS üyesi olduklarını kabul eden sömürge birliklerinden kaçma iki asker. Ama epey ileri götürülen sorguları boyunca hiçbirine neden bu soygun dalgasının birden ülkeye çöküverdiği söyletilemedi. Sadece kimliğini bilmedikleri büyük reisin emriyle nokta nokta bankası ya da nokta nokta kuyumcusunu soyduklarını açıklamakla yetindiler. Polis sonunda haydutların bu soygunların amacını bilmedikleri sonucuna varmak zorunda kaldı. Her birine elde edilecek paranın bir bölümünün verileceği vaat edilmiş, onlar da aldıkları emirlere uymakla yetinmişlerdi. Fransız yetkilileri bu soygun salgınının kaynağında OAS'nin yattığı ve herhangi bir nedenle örgütün çok kısa sürede paraya ihtiyacı olduğu sonucuna vardılar. Ama yetkililer bu nedeni ancak Ağustos'un ilk yarısında ve çok değişik bir biçimde öğrendiler. Haziran ayının son haftasında SDEC şefi General Gilbaud'un masasına bir rapor geliyordu. Bu rapor devamlı Roma'da bulunan bir temsilci tarafından yollanmıştı. Raporda başta gelen 3 OAS sorumlusu Mark Chazane, René Moncler ve André Casson'un Via Condotti yakınındaki bir otelin son katına yerleştikleri bildiriliyordu. Rapor bu kadar lüks bir mahallede bulunan otelin çok yüksek fiyatlarına rağmen 3 adamın katı tek başlarına tuttuklarını ve hemen altındakini de özel muhafızlarına ayırdıklarını belirtiyordu. Muhafızlar gece gündüz nöbet tutan ve aşağı yukarı hiç dışarı çıkmayan en azılısından 8 eski lejyon askeriydi. Önceleri bir toplantı dolayısıyla bir araya geldikleri sanılmıştı. Ama günler geçince SDEC sadece Antoine Argo'nun akıbetine uğramamak için bu tedbirleri aldıkları sonucuna vardı. Geçen Şubat ayında Almanya'nın toprak bütünlüğü Argo'nun kaçırılması dolayısıyla saldırıya uğradığından Fransız Dışişleri Bakanlığı ile Alman Dışişleri Bakanlığı arasında hüküm süren gerginliğe rağmen Guilbault yine de eylem bölümündeki adamlarının başardıkları işten memnun olmakta haklıydı. Bu girişimin OAS liderlerini iyice uzaklaşacak kadar ürkütmesi bile hoşnutluk vereceğiydi. Üç OAS liderinin korunmak için aldıkları tedbirlerin gerçek anlamı ancak 6 hafta sonra ve epey geç olduğunda tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Londra'ya dönen çakal Haziran'ın ikinci yarısıyla Temmuz'un ilk yarısını düzenli olarak sıraya konmuş bir takım işleri görmekle geçirdi. Bu arada da Charles de Gaulle tarafından ya da onun hakkında yazılmış aşağı yukarı bütün kitapları okudu. De Gaulle'le ilgili kitapların listesini çıkardıktan sonra çeşitli kitapçılara başvurup Pride Street, Paddington adresinde sahte bir ada bu kitaplardan ellerinde bulunanları yollamalarını sağladı. Sonra hepsini özenle teker teker inceledi. Önemli bölümlerin altını çizdi, bazı şeyleri bir not defterine geçirdi. O sıra Elize sarayında oturan kişinin doğumundan başkanlıkta geçirdiği son yıllara kadar ayrıntılı bir portresini çıkardı. Özellikle bıçağın ağzı dikkatini çekti. 1932 yılında genç bir süvari subayıyken yazdığı bu kitapta Charles de Gaulle hayata, ülkesine ve bu ülkenin kaderine karşı benimsediği kişisel tutumu bütün derinliğiyle ortaya koyuyordu. Ama çakal okuduğu kitaplardan öldürmek istediği adam hakkında aşağı yukarı kesin bir fikir edindiyse de en önemli sorunun çözümünü bulamamıştı. Anlaşma şartlarını ne zaman, nerede ve nasıl yerine getirmeli? Bu sorunun cevabını hala bilmiyordu. Sonunda British Museum'un okuma odasında Figaro gazetesinin koleksiyonlarını teker teker elden geçirmeye koyuldu. Çözüm yolu Çakal tarafından bulundu. 1962 yılında yazılmış ve 1945 yılına kadar giden bir makalenin kafasında belli belirsiz oluşturduğu fikirden hareket ederek aşağı yukarı kesin bir sonuca vardı. O yıl içinde belli bir gün koşullar ne olursa olsun hastalık ve kötü hava şartlarına aldırmayıp kişisel güvenliğini hiç dikkate almayan Charles de Gaulle halkın arasına girecekti. O andan sonra Çakal asıl planı hazırlamaya koyuldu. Planın son ayrıntılarını da halletmesi için odasında sırt üstü yatıp gözlerini tavana dikerek birbiri ardından filtreli sigaraları tüttürmesi ve saatlerce düşünmesi gerekti. Benimseyebileceği bir planı bulana, kesin kararını verdiği ne zaman ve neredeye eklenen nasılı kestirene kadar en az 12 tasarıdan vazgeçti. Çakal 1963 yılında General de Gaulle'ün Batı dünyasının en iyi korunan devlet adamlarından biri olduğunun bilincindeydi. Sonradan da ispatlandığı gibi onu ortadan kaldırmak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı öldürmekten çok daha güçtü. Çakal'ın bilmediği Başkan Kennedy'nin hayatını korumak için alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere Amerikalılardan izin sağlayan Fransız güvenlik uzmanlarının Amerikan gizli servislerinin başvurdukları yöntemleri küçümseyerek ülkelerine döndükleriydi. Bu küçümseme 1963 Kasım'ında John Kennedy Dallas'ta bir yarı deli amatör tarafından öldürülüp aynı yıl yeryüzünün en tehlikeli siyasi katilinin bütün kişisel dikkatini üzerinde topladığı Charles de Gaulle sonradan rahat inzivaya çekilince doğrulandı. Adam öldürmekle kazanç sağlayan Çakal işine ne ihtiras ne de heyecan katıyordu. Yoksa herhangi bir yabancı ülke polisinin zindanlarında yıllar önce işkence sırasında ölüp gitmiş olurdu kuşkusuz. Yalnız sağ kalmakla yetinmemiş, her yeni göreve eşit bir düzenlilikle hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gereken bir iş olarak gördüğünden kimliğini de aşağı yukarı gizli tutabilmeyi başarmıştı. De Gaulle'ü vurmak için isteyip kabul ettirdiği para, 1938 yılında Yahudi milyonerlerden bir grubun Adolf Hitler'i öldürmesi için hava albayı A.E. Clouston'a teklif ettikleri 1 milyon sterlinden sonra bir siyasi cinayet için teklif edilen en yüksek para, hayatının sonuna kadar refah ve güvenlik içinde yaşaması demekti. Kuşkusuz o ase, De Gaulle'ün öldürülmesinden yararlanıp aşırı sağı iktidara getirecek bir hükümet darbesine kalkışacak, bunu belki de başaracaktı. Böyle bir durumda soruşturmayı başkanın katilini bulana kadar sürdürecekleri uzak ihtimaldi. Yine de planının her ayrıntısını yapacağı işin yoğun ve uzun, uluslararası boyutlarda araştırmalara yol açabileceğini düşünerek hazırlamıştı. Bu nedenle olayla ilgili Fransız gizli polisinin dosyası bile eksiktir. Kopenhag'ın Kestrup Havaalanı'ndan gelen SAS uçağı uçuş pistinin sonuna kadar gitti. Londra Havaalanı'nın terminal binasına yanaşmak için döndü. Birkaç metre daha yol aldıktan sonra hareketsiz kaldı. Motorların omurtusu yavaş yavaş kesildi. Az sonra merdiven uçağa dayanınca yolcular son bir baş işaretiyle merdiven başındaki güler yüzlü hostesi selamlayıp inmeye koyuldular. Tam karşıya gelen terastaki sarışın adam kara gözlüklerini alnına itti ve dürbününü gözlerine götürdü. O sabah üzerinde inceleme yaptığı merdiven boyunca sıralanmış 6. yolcu dizisiydi bu. Ama sıcak bir güneşin ısıttığı ve yolcuları karşılamaya çıkıp uçakların gelip gidişiyle ilgili kalabalığın doldurduğu terasta kimse yabancının yaptığını fark etmemişti. 8. yolcu uçaktan çıkıp doğrulurken sarışın adam hafifçe dikildi ve yeni geleni basamaklar boyunca izledi. Danimarka'dan gelen yolcu dik yakalı ve çok sade gri elbiseli bir papazdı. Kır saçlarıyla 40 yaşlarında gibiydi ama çok genç bir yüzü vardı. Uzun boylu ve geniş omuzlu, güçlü görünüşlü bir adamdı. Aşağı yukarı tepesindeki terastan kendisini gözleyen adamın yapısındaydı. Yolcular pasaportlarını damgalatıp gümrüğe geçmek için içeri girerlerken çakal dürbününü muhafazasına yerleştirdi, kapadı ve ana hole varmak üzere camlı kapılara doğru yürüdü. Bir çeyrek sonra Danimarkalı papaz elinde küçük bir yol çantası ve bir bavulla gümrükten çıkıyordu. Kendisini bekleyen yok gibiydi. İlk ziyaretini para değiştirmek için Barclays Bank'ın tezgahına yaptı. 6 hafta sonra sorguya çekildiğinde Danimarka polisine anlattıklarına bakılırsa tezgahta hemen yanı başında duran ve sırasını beklerken kara gözlüklerinin ardından fark ettirmeden Danimarkalı'nın yüz çizgilerini inceleyen sarışın İngiliz dikkatini çekmemişti. Yolcuları Cromwell Road'a götürmek üzere bekleyen beyaz otobüsüne binmek üzere dışarı çıktığında İngiliz elinde evrak çantasıyla birkaç metre gerisindeydi. Londra'ya aynı otobüsle gittikleri anlaşılıyordu. Varış yerinde Danimarkalı otobüse bağlı yük taşıyıcıdan bavullarının indirilmesini birkaç dakika bekledi. Sonra da üzerinde taksi yazısı bulunan ve okla gösterilmiş çıkışa doğru yürüdü. Bu süre içinde çakal otobüsün çevresini dolanıyor ve arabasını bıraktığı özel otopark yerine doğru yürüyordu. Üstü açık spor arabasının koltuğuna evrak çantasını bıraktı, direksiyon başına yerleşti, salondaki hareket ederek kemerin altında uzun bir sıra olup bekleyen taksileri rahatça görebileceği terminal binasının solundaki duvarın dibinde durdu. Danimarkalı sıradaki 3. taksiye bindi ve araba Knightsbridge'e doğru Cromwell Road'a saptı. Spor araba da hemen ardından hareket etti. Taksi papazı hafif Moon Street'teki küçük bir otelin önünde bıraktı. Spor araba da yoluna devam edip Curzon Street'in ucunda durdu. Çakal evrak çantasını bagaja kilitledi, Shepherd Market'teki bir gazeteciden Evening Standard'ın öğlen baskısını aldı. 5 dakika sonra otelin holündeydi. Danimarkalı'nın aşağı inmesi ve anahtarını katibeye uzatması için 20 dakika daha beklenmesi gerekti. Kadın anahtarı çengere astı ve anahtar orada bir süre sallandı. Holdeki koltukların birinde oturan ve bir dostunu beklediği anlaşılan adam tam Danimarkalı lokantaya girerken gazetesini indirdi ve anahtarın 47 numarayı taşıdığını gördü. Katibe müşterilerden birine tiyatro bileti bulmak için arkadaki odaya geçtiğinde kara gözlüklü adam merdivene yöneldi ve kimsenin dikkatini çekmeden çevik adımlarla yukarı fırladı. 5 santim eninde bir esnek mika parçası 47 numaranın oldukça sert kilidinin hakkından gelemedi. Ama minik bir ressam bıçağının da yardımıyla sonunda hafif bir tıkırtı çıkarıp açıldı. Papaz sadece öğlen yemeği için aşağı indiğinden pasaportunu başucu masasında bırakmıştı. 30 saniye sonra Traveler's Check defterine bile dokunmadan dışarıdaydı. En ufak bir hırsızlık belirtisi bulamazlarsa yetkililerin Danimarkalı'yı pasaportunu başka yerde kaybettiğine inandıracaklarını umuyordu. Gerçekten de böyle oldu. Danimarkalı daha kahvesini bitirmeden İngiliz çıkıp gitmişti. Epey sonra akşama doğru odasını iyiden iyiye arayan papaz pasaportunun kaybolduğunu otel müdürüne bildirdi. Müdür de odayı aradı, başka hiçbir şeyinin kaybolmadığına göre pasaportunu otele gelirken kaybetmiş olduğunu, dolayısıyla da polisi çağırmasının gereksizliğini şaşkın papaza kabul ettirene kadar bütün kurnazlığından yararlandı. Pek kavgacı olmayan, yabancı bir ülkede bulunmaktan da rahatsızlık duyan Danimarkalı sonunda olaylarla ilgili bu görüşü kabul etti. Ertesi gün pasaportunun kaybolduğunu Danimarka Başkonsolosluğu'na bildirmekle yetindi. Rahatça dolaşmasını ve Londra'da 2 hafta kaldıktan sonra Danimarka'ya dönmesini sağlayan geçici kağıtları aldı ve olayı unuttu. Kendisine yolculukla ilgili belgeleri veren konsolosluk memuru özel deftere Papaz Per Jensen de Sankt-Kjeldirks'in pasaportunu kaybettiğini yazdı ve bir daha da bunu düşünmedi. Günlerden 14 Temmuz'du. İki gün sonra New York'tan gelen bir Amerikalı öğrenci de aynı tatsız olayın kurbanı oldu. Londra Havaalanı'ndaki Ocean Hill Building'e New York uçağından inerek girmiş ve ilk yolculuk çekini paraya çevirmek üzere American Express'in gişesinde pasaportunu çıkarmıştı. Parayı aldıktan sonra ceketinin iç cebine yerleştirdi, pasaportu da fermuarlı bir çantaya koyup küçük deri yol çantasına attı. Bir hamal çağırmaya çalışırken çantasını yere bırakmıştı. 3 saniye geçmeden çanta kayboldu. Önce hamala yakındı, hamal onu Pan Amerika'nın danışma bürosuna götürdü. Oradan kendisine en yakın görevli polisin yeri gösterildi. Polis genç öğrenciyi bir odaya soktu, çocuk orada başına gelenleri anlattı. Kısa bir soruşturma yanlışlık olmadığını ortaya koydu. Hırsızlık söz konusuydu ve bu yönde bir rapor hazırlandı. Yetkililer genç ve sporcu görünüşlü Amerikalı'dan özür dilediler. Kalabalık yerlerde cepçilerle bavul hırsızlarının çalışmalarını önleyemediklerinden ötürü duydukları üzüntüyü bildirip İngiltere'ye gelen yabancıları bu tür tatsızlıklardan korumak için alınan sayısız tedbirleri sıraladılar. Genç adam dostlarından birinin de New York'taki Grand Central Garı'nda aynı şekilde soyulduğunu kabul etmek kibarlığını gösterdi. Rapor sonunda kaybolan çantanın tarifi, içinde bulunan eşyalar, kağıtlar ve küçük çanta içindeki pasaport da kaydedilerek Londra polisinin bütün bölümlerine dağıtıldı. Özenle kaydedildi ama haftalar geçip çantanın izine rastlanmayınca olay unutuldu. 6. Ayrılığın sonu. Sayfa 71.